Ayrım 1. 6 Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Fena Halde Leman. Yazarı Atilla İlhan. Türü roman. Yayın evi Karacan Yayınları. 3. baskı Nisan 1981. Bu kitap 311 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Ekim 2012. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Bu kitapta anlatılanların gerçek kişilerle ve olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. Onları ben büyük bir aynanın içinde gördüm. Üstelik ayna dumanlıydı ve olmayan bir şehirde geziniyordu. Ben Leman Korkut'u tanıdığım zaman 40 yaşını geçmiş bir kadındı. Az bulunur kadınlardan. Ölçülü güzelliği, ciddiliği, telaşsız kararlılığı ilk bakışta göze çarpmaz. Sonraları bilerek çekimser yaşadığını saptadım. Dikkati çekmekten hoşlanmıyor, bunu başarıyor da. Le Cormoran motelimizin az açığına demirler demirlemez, hepimiz İspanyol havalı Musevi olduğunu ancak öğrenebildiğimiz esmer güzelinin alımına kapıldık. Yatın sahibiyle kimse ilgilenmedi. Hoş, Le Cormoran'ın Leman Korkut'un teknesi olduğunu da bilmiyorduk ya. Bodrum'da dünyanın parasını harcayarak yaptırmış. Görünüşü kaba, epeyce büyük, anladığım kadarıyla denizci bir tekne. Gezi yatlarını beyaza boyarlar. Bu tersine siyah. Belki adından ileri geliyor. Le Cormoran. Fransızca'da karabatak demek. O gece diş ağrısıyla uyandım. Alt çenemi oyuyorlar. Saat sabahın ikisi. Camlardan boşalan ay ışığı odamızı gümüş mavisi bir aydınlığa boğmuş. Karım kalktığımı duymadı. Elim çenemde motelin ana binasına doğruldum. Ağrı kesici bir şey bulmalıyım. Aspirin eksik etmezlermiş. Nöbetçi garson uykunun zamkıyla kirpikleri birbirine yapışık olan suyu uzatırken söyledi. Bir süre plajın üstündeki sette sıralardan birine oturdum. Ağrının hafiflemesini bekledim. Gündüzleri burası çok rüzgarlı oluyor. Bu gece inanılmayacak kadar durgun. Çok uzak sesleri ayrıntılı bir açıklıkla işitebiliyorum. Le Cormoran'ın kıç güvertesinden yükselen tınlamayı bu yüzden duydum. Bir şişe, bir bardağa değdi. Sıvıyla dolu bir bardağa buz parçaları atıldı. Dikkatimi verince ay ışığının yaldızladığı bir insan karaltısını seçebiliyorum. Yüzünü cigarasını yakmak için çakmağını çakınca göreceğim. Leman Korkut. Yo hayır, Leman Korkut olduğunu Mıstığa Bey'den ertesi gün öğrendim. Mıstığa Bey motelin sahibi, uyanık işletmecilerimizden, gevezeliği konukseverlik sanıyor. Bir şey sorar bin şey öğrenirsiniz. Bu defa da öyle oldu. Gecenin ilerlemiş saatinde yattaki kadınlardan hangisinin güvertede tek başına kafayı çekebileceğini sordum. Neler öğrendim. Leman hanımefendidir maşallah, iyi içer. Nasıl, tanımaz mısınız? Hayret, gazetecilerin kulağı delik olur diyebilirdim. Kendisi Nattier traktörlerinin en büyük hissedarı. Karun kadar zengin. Ortaklarıyla iş müzakere ediyorlar. Başta Monsieur Meşulam, Moiz Meşulam, hani herkesin bayıldığı o esmer Dilber'in babası. Sonra Muhlis Bey, Muhlis Civan, eski kurt. Elinde olmaksızın dallandırıp budaklandırıyor. Yarın misafirleri gelecek, fevkalade mühim şahsiyetler, ticaret ve sanayi odalarının mümtaz simaları. Akşam onları ağırlamak hazırlığı içindeyiz. Aziz dostum, benden duymamış olun. Bu yemekte iş muhitlerinin yeni iktidarla münasebetleri mevzu bahis edilecek. Yazmayı düşünürseniz motelimizin adını da münasip bir köşeye. İyi bir gazeteci sayılmam, belleğim zayıf, aklım çabuk dağılıyor. Leman Korkut'u hatırlamalıydım. Nattier traktörlerinin patronu, çevredeki köylerde halkın pehlivandan bozarak pelvan adını yakıştırdığı, ünlü Wayland modelini üreten firmanın. Nerede o kafa? Mart'tan beri yaşadığımız gerilim sinir mi bıraktı? İzine çıkacağım gün telexler Türkiye İşçi Partisi'nin kapatıldığını geçiyorlardı. 10 gün önce bazı ünlü aydınları gizli Komünist Partisi örgütledikleri iddiasıyla tutukladılar. Büyük haksızlıkların yapıldığından eminim. Elimden ne gelir? İçim içimi yiyor o kadar. İzmir'de tutuklamalara ilişkin bir yazı yazayım dedim. Yazı işleri müdürü yırttı attı. Başıma bela arıyormuşum. Karım da öyle diyor. İznimi bu motelde geçirmemizi sağlayan o. Mustafa Bey uzaktan akrabasıdır. İndirim yaptı. Yoksa gazeteci maaşıyla Çeşme'de tatil mi geçirilir? Geceki yemeği merakla bekledim. Sofra lokantanın denize bakan kısmına kurulmuştu. Bizim yemek yediklerimize benzemeyen bardağı kristal, çatalı bıçağı gümüş, öbek öbek çiçekli bir masa. Peçeteler kolalı, tertemiz örtüler, tiril tiril. Lüks arabalarıyla İzmir'den gelen konuklara önce yatın güvertesinde içki sundular. Ellerinde bardaklarıyla gülüşüp konuştuklarını uzaktan görüyoruz. Saçları kır, çoğu şişman, kırantı erkekler. Süslü püslü birkaç kadın, cırlak kırmızı, acı sarı, askılı, sırtı açık yaz kıyafetleri, güneşten soyulmuş omuzlar, birkaç çift torba meme, mini eteklerin açıkta bıraktığı mavi damarları düğüm düğüm, bilekleri kalın bir sürü bacak. İç bayıltan bir havai müziği, kıvamlı şurup damlaları gibi yattan denize damlıyor. Arada çıngıraklı bir kadın kahkahası, Beki Meşulam'dan başkası olabilir mi? Sular kararırken sandalla motele gelindi. Kadınlı erkekli 10 kişi. Leman Korkut'u ayrım sayabilmek çaba gerektiriyor. Erkeklerin arasında kaybolmuş, düğmeleri sırmalı, lacivert bir ceket. Beyaz ipek gömlek, beyaz pantolon, boynunda mavi fular. Yüzü boyasız, vücudu sırım gibi. Öbür kadınlarla bir tutmak olası mı? Onu masanın başına oturttular. Daha iyi görebildim. Az yiyen, çok susan bir kadın. İçmeyi yeğlediği belli. Birinci sayfalık bir haberi göz göre göre atlıyorum. Bölgenin en kalantur iş adamları niye kıyıda köşede kalmış böyle bir motelde yemek yesinler? Mutlaka duyulmasını istemedikleri bir konu tartışılıyor. Mustafa Bey iktidarla münasebetlerinin ele alınacağını söylemişti. İktidar dediği muhtıradan sonra kurulan hükümet, erim yönetimi. Bense gözlerimi Leman Korkut'tan ayıramıyorum. İyi ama neden? Karım kuşkulandı, kalktık motelin diskosunda rock'n'roll dans eden gençleri seyrederek bir süre oyalandık. Yatmaya çıkarken lokantaya bir göz attım, oradalar mı? Erkekler ve Leman Korkut, evet, ışıklar söndürülmüş, aydınlık tek masa o. Yeşil çuha serili ama oyun oynanmıyor. Birkaç viski şişesi, bardaklar, cigara paketleri, bir iki dosya, teksirle çoğaltılmış kağıtlar. Leman Korkut elinde bardağı Moiz Meşulam'ın hararetli anlattıklarını dinliyor. Yanı başında tereyağından oyulmuş bir heykeli andıran Muhlis Bey, kaygan ve yumuşak. Karım bu sefer ay yolculuğuyla fikrimi çeldi. Adamlar ay çevresinde civa tozundan pırıltılı bir bulut halinde geceye dağılan mehtap, araçların dolaştığı ölü bir uydu, şiiri dünyadan kovaladık, uzayda da barınamayacak. Gecenin bir saatinde uyandım. Dişim ağrımıyor, susamış değilim. Beni uyandıran dürtünün Leman Korkut olduğunu çabuk anladım. Hareketli bir iş yemeğinden sonra Le Cormoran'ın kıç güvertesinde tek başına oturmuş içiyor mu? Saptamak kolay olmadı. Meltem çıkmış kasaba içlerinden, çevredeki bağlardan kof köpek avlamalarını kulaklarıma taşıyor. Ayrıca Le Cormoran'ın burnu plaja dönük, kıç güvertesini göremiyorum. Neden sonra bir çakmak alevi seçebildim? Ay ışığında hiçbir yüz belirmese de çakmağın kimin cigarasını yaktığını bir gece öncesinden biliyorum. Leman Korkut'un üstüne gitmek kararım. Yanılmıyorsam o dakika kesinleşti. Geceki şölen üzerinde Mustafa Bey'i konuşturmalıyım. Yarından tezi yok. Hiç nazlanmadı. Tam tersine kişiliğini önemli ilişkilerine göre değerlendirdiğinden olup biteni anlatmak için yanıp tutuşuyor. Ege'nin güzide sanayicileri onu turizm sektörünün isimsiz neferini aralarına alıp memleket meselelerini tartışacaklar da susacak. Olur mu hiç? Plajda güneşleniyorum. Yanında garsonlardan biri. Elinde o sabahki gazeteler çıka geldi. Bahanesi hazır. Denizli yolunda gerçekleştirilen vahim soygunun failleri hala yakalanamamış. Nereye varacakmış bu işin sonu? Denizli Ziraat Bankası'na para götüren bir araba Selçuk yöresinde soyuldu. Soyguncular 4 milyon lirayı alıp kaçtılar. Anarşistlerin işi. Bu gidişe bir dur diyen çıkmalı. İş hayatı güven ister. Güven olmadı mı? Garsona döndü, elindeki tepsiden Coca-Cola bardaklarını aldı. Birini bana uzatıyor, buzlu, limonlu, dumanı tüten, şekerli bir serinlik. Mustafa Bey hamam böceği gözlerinde sevinç kırıntıları sözünü sürdürüyor. Dün gece mevzuun üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Bilhassa Müsü Meşulam tarafından. Yok efendim, gizlimiz kapalımız yok. Bir tebliğ şeklinde efkâr-ı umumiyeye açıklanacağını zannediyorum. Bir teşkilat lüzumu hissedilmekteydi. Münhasıran sanayicileri sinesinde barındıran bir dernek. İşte bu tahakkuk ediyor. Sanayici dediysem hakikilerini kastediyorum. Beş parmağın beşi bir mi? Elin oğlu bir sundurmanın altına iki motor, iki torna tezgah atıyor. Kemer altındaki ayak satıcılarından karımın bulup aldığı geniş kenarlı hasır şapkamın altındayım. Philip buna sombrero diyor. Kumlar ısındı, deniz buğulanıyor bile. Bugün çok sıcak olacak. Kulağım mıslığa beydi ama gözüm yatta. Plaja uzandım uzanalı, izledim durdum. İlkin Muhlis Bey çıktı, elinde yeni asır, şezlonga uzandı. Garsonlar kahvaltısını getirdiler. Nar çiçeği bikinisiyle şimdi Becky Meşulam küpeşteye yaslanmış, vücuduna güneş yağı sürüyor.
Teşkilat mı dedim, ne teşkilatı?
Mıstığa Bey bir devlet adamı tavrı takındı. Bin kere tıraş olsa silemediği sakal gölgesi suratına mavimsi bir renk veriyor. İnce dudakları yağlı çiğ et kırmızısı. Öyle yılışıkça küstah bir sesle konuşur ki, karım yalak diyor. Adını söylese insanın içinden sağlı sollu iki şamar indiresi gelir.
Doğru.
Sanayiciler ve İş Adamları Derneği, yüzden fazla sanayici methaldar. Türkiye'nin en büyükleri, dün akşam Leman hanımefendinin iştirakını temin maksadıyla gelmişlerdi. Baktım Yaşar Holding'den Rasim Bey filan, biraz mütereddit. Katılır mı katılmaz mı diye dedim ki, aziz dostum siz ne söylüyorsunuz? Ben Leman hanımefendiyi yakinen tanırım, merhum kocası da mektep arkadaşımdı. Sözünü kesivermişim, kocası öldü mü? Kimdi peki? Mıstığa Bey bu defa bana resmen acıyarak baktı.
Şayanı hayret doğrusu dedi, nasıl bilmezsiniz? O zaman gazeteler uzun uzadıya yazmıştı. DP İzmir Milletvekili Ekrem Korkut, 27 Mayıs darbesinde Paris'teydi. Orada kaldı, kahrından da öldü. Hem bir dakika, karşı yakalı olacaksınız. Rahmetli siz Akran, mektepte, vapurda filan tanımış olmanız icap eder. O da eski karşı yakalıdır.
Birden çocukluğumun karşı yakası, Osman Bey gazinosunda hurmaları taşlıyoruz. Su mavisi bir sıcak şakır şakır üstümüze yağıyor. Sahilde denize girenlerin çığlıkları. Hayır, oralarda hiçbir Ekrem'e rastlamadım.
Sizi bilmem, ben Ankara Mektebi'nde Ekrem'le beraber okudum. Çamlık'ta otururlardı. Orman fidanlı olan yer var ya, tam karşısında. Havuzlu, kameriyeli, koca köşk. Zamanında Plastiras'ın köşkü denirdi, çevresi bütün çam. Ekrem yetim büyümüştür, annesi gayetle zabit bir kadın. Çocuğu sokağa mokağa salmaz, mektepten eve, evden mektebe.
Mıstığa Bey daldı, o da eski karşıya kadar 1930'lar mı? Kemalpaşa Caddesi'ndeki bir dükkandan 60 kuruşa bir flora mızık almış. Yalıda çala çala dolaşıyor. Çaldığı Cici Berber filminden, Zozo Dalmas'ın Rumca şarkısı. Ela tomalono tomikrano. Ertesi gün Ekrem okulda kutusundan çıkarıp hohner bir mızıka gösterecek. İki ağızlı pırıl pırıl. Yüreği burkulmaz mı? Üstelik Ekrem çıktık açık alınmayı bile çıkaramıyor. Dil vurmasını hiç bilmez. Motelin kafeteryasında müzik çalıyorlar. Bir şarkıdır bu, ömür boyu sürecek. Birer ikişer millet plaja dökülüyor. Kanserli memesi alınmış menekşe gözlü o güzel kadın, ödemişli zenginler, Frankfurt'tan tatile gelmiş kalabalık bir işçi ailesi, iyi kötü arkadaşlık ettiğimiz Fransız öğrenci grubu, Jean-Claude, Laurence, Anne, Philip.
Evet, İzmir'de devamlı bulunmadınız, doğru.
Esasen ben de bulundum sayılamaz. Önce karantinaya taşındık, Ekrem'le irtibatı kaybettim. Peder esnaf ve ahali bankasında çalışırdı, açığa çıkardılar, ne yaparsın? Haminnemin yanına sığındık. Malum buhran seneleri. Ma mafi harbin içinde ikinci lisede aynı sınıfa düşmeyelim mi? İşe bak. Fevkalade mağrur bir çocuktu Ekrem. Hendeseden kırık aldı diye İstanbul'a naklettiğini hiç unutmam. Tasdiknamesini aldığı gibi kapağı hususi bir liseye atmıştı. Hayriye mi, feyzi atimine?
Sormadan durabilir miyim? Peki ya evlenmesi?
Çaresizlikle avuçlarını havaya açıyor.
Onu diyordum ya, İzmir'den kaybubetim sırasında vuku bulmuş askerlik, memuriyet vesaire sebebiyle. 1950 seçimlerinin akabinde olacak. Fakat Leman hanımefendiyle teşerrüfümüz hayli sonradır. Ekrem'in irtihalinden sonra işleri bizzat tedbire başlayınca...
Sağına soluna bakındı, eğilip sesini alçaltarak ilave etti.
Cerbezeli kadın aziz dostum, çok cerbezeli. Tuttuğunu koparıyor. Şu yakınlarda turizm sektörüne el attı. Urla'da deniz kıyısında büyükçe bir bağları varmış. Fransızlarla ortak bir şirket kurdular. Adı belki kulağınıza çalınmıştır. Tursan AŞ. Kocaman bir tatil köyü inşa ediliyor. Müşterisi şimdiden hazır. Güya bu aklı Muhlis Bey vermiş. Mümkündür efendim.
Gözüm yattı, Leman Korkut birdenbire meydana çıktı. Lacivert bermuda, önü açık beyaz gömlek, güneş gözlükleri, kaptan şapkası. Müsü meşulam da oradaymış, hem prosunu yakıyor hem Muhlis Bey'le konuşuyor.
Haberleri veriyoruz. Ay çevresindeki yörüngesinde dönen Apollo 15'in astronotları David Scott, Alfred Warden, James Irwin geceyi komuta kabini Endeavour'da dinlenerek geçirmişlerdir. Yarın...
Almanya'dan tatile gelmiş işçinin el radyosu, kulak kesildim. Mıstafa Bey'in suratında verilecek haberleri önceden küçümseyen, çok bilmiş bir sırıtma. Bense çoktan uzay gemisindeyim. Az sonra meteoroidlerin vızır vızır uçuştuğu tehlikeli bir bölgeye gireceğiz. Bütün sistemler çalışıyor. Yanıp sönen işaret ışıkları, kırmızı, sarı, yeşil.
Astronot Scott ve Irwin Falcon ay aracına geçip ana kabinden ayrılarak Appenin bölgesinde ay yüzeyine iniş yapacaklardır. İniş başarılı olursa iki astronotun beraberinde götürdükleri Rover GP ile ay yüzeyinde dolaşması bekleniyor. Bu süre zarfında astronot Warden komuta kabininde kalıp gözlemlerde bulunacak ve ayın haritasını çizecektir.
Becky meşhulan bir kızılderili çığlığıyla suya atladı. Bu kız böyle herkesin dikkatini üstüne toplamadı mı rahat edemiyor. Leman Korkut varlığını gözden silmeye ne kadar çabalarsa bu o kadar sergileme hastası. Mustafa Bey'e çıtlatacak oldum, bir sürü çene çaldı ama incir çekirdeğini doldurmaz. Korkut ailesine, hele Leman Korkut'a ilişkin bilgisi anlaşılıyor ki ilk söyledikleriyle sınırlı. Ötesi böbürlenme, şunu bunu bahane edip kişiliğini yüceltme uğraşı. Ondan öğrenemediğim bazı şeyleri Philip'ten öğreneceğim. Hiç akla gelir mi? Akşam üzeri kafeteryada oturmuş öğrenci eylemlerini tartışıyoruz. Rüzgar kesildi, bardaklarda çay, vişne çürüğü. Hoparlörde Hümeyra. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Philip sap gibi bir oğlan, zayıf, çıplak vücudunda kaburgaları yukarıdan aşağıya tek tek sayılabilir. Kabarık kıvırcık saçları başında eğreti duruyor, üflesen uçacak. Burnunun sivriliği mi, gözlerinin birbirine yakınlığı mı ne, bakınca insana kurnaz biriyle yüz yüze bulunduğu izlenimini veriyor. Yanlış, Philip de Jean-Claude gibi 1968 Paris olaylarına karışan öğrencilerden. Alışılmış devrimci aydın tavrını yatsıyor, gauchist Guevara hayranı. Jean-Claude tıknaz, enine bir delikanlı. Tek gözünü kısarak konuşur, göğsü kınalı bir kılla silme örtülü, sakalı troçkist. Kışa doğru Türkiye'de baskı ve terör ağırlaşınca bunlar Paris'ten bana yazıp yurt dışına gizlice çıkmayı düşünürsem Kıbrıs üzerinden yardımcı olabileceklerini bildirmişlerdir. İkisi de sualtı avcılığına meraklı. Oksijen tüpleri, paletleri, zıpkın tüfekleriyle saatlerce kaybolur, ellerinde salkım salkım ışık balıkla dönerler. Beni de çağırdıkları oldu, gidemedim, içim çekmiyor. Öğleden sonra şişirme sandallarını civar koylarından birinde demirlemiş avlanıyorlar. Su yüzeyine yıldırım hızıyla çarpan güneş tuz parça ufalanıp dibe doğru yağ yeşili bir aydınlık halinde dağılıyor. Daha aşağıları önce siyaha çalar nefti, sonra düpedüz karanlık. Philip diyor ki, o koyda bir ahtapot görülmüştük. Alamet bir şey, onun ardındayız. Ara ara yok. Onun yerine ne görsek iyi, kocaman bir balık karaltısı uzaktan süzülerek üzerimize geliyor. Jean-Claude'a işaretle gösterdim. Kulağımızda neredense bir köpek balığı lafı kalmış. Zıpkın tüfeklerimizi hazırladık. Hazırlık boşuna, gelen balık değil, Leman Korkut. Meğer sualtı kamerasıyla film çekmeye düşkünmüş. Ne filmler çekmiş, ne denizaltı görüntüleri. Avlanırken filan onların da filmlerini alıyor. Sonra beraberce Le Cormoran'a gidiyorlar. Güvertedeki şezlonglarda çay içilecek, balık adam giysilerini çıkarmadan. Öylece.
Jean-Claude'un saplandığı kadının sesi durup durup diyor ki, korkunç bir ses, iliklerimin titrediğini hissettim. Ya da daha gerçekçi, Fransızcası kusursuzdu diyor, o iki bey de konuşuyorlar. Gerçi kadınınki bir harika, İzmir'de böyle Fransızca duymadım. Türkiye'deki olaylar ele alınmış, öğrencilerin şiddet eylemleri, komutanların muhtırası. Leman Korkut çocukları bir güzel aşlıyor, gençlere arka çıkıp Erim yönetimini faşist diye nasıl karalarlarmış. Bu kadar özgür bir faşizm hiç görülmüş mü? Siyasal partiler serbest, basın serbest, sadece teröristlerle onlara yataklık eden ya da kışkırtan aydınlar tutuklanmış. Ülke kalkınmayı gereksiniyorsa bu işçilerin aşırı ücret isteklerinden vazgeçmeleri, anarşinin kökünün kurutulmasıyla gerçekleşebilirmiş. O halde, Philip kolunun derisini soyuyor bir yandan da. Akıllı kadın diyor, bilinçli bir kapitalist. Asıl şaştığım Paris'i cebinin içi gibi bilmesi oldu. Sık sık gelirmiş. Pigalle'de evinin olduğunu söyledi. Henri Mornier sokağında. Ben ve Jean-Claude Noel'de davetliyiz. Mutlaka beklerim diyor. Jean-Claude'un derdi başka. Sakalını çekiştire çekiştire diyor ki, kadını belirleyen sesi, susunca sanki bir başkası. Konuşması kişiliğine yeni bir boyut ekliyor. Yok yok, yanlış söyledim. Kişiliğinin temel boyutu sesi. O gece deliksiz uyumuşum. Sabah martı çığlıklarıyla uyandım. Şafak pembeliğini üstünden atamayan bir sabah. Sanki ışığın yoğunluğu azalmış, ışınlar seyrelmiş. Kahvaltı inerken ne göreyim? Le Cormoran'ın yerinde yeller esiyor. Gitmişler demek. Oyuncağını koyduğu yerde bulamayan bir çocuğun şaşkınlığına ve üzüntüsüne düştüm. Yatın bıraktığı boşlukta ne idüğü belirsiz bir martı güruhu etrafı şamataya boğuyordu. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir ara masamıza uğrayan Mustafa Bey tıraş mavisi çenesiyle martıları gösterip sabaha karşı gittiler dedi. Gümüldür'e uğrayacaklar. Leman hanımefendi yazlık villa yaptırıyormuş, inşaata bakılacak. Bilahare Kuşadası'na Fransız tatil köyüne gidiyorlar. Kısa bir an sustu, altını çize çize Fransızca tekrarladı. Le Club Mediterrane. Asıl amacı başka. Koltuğundaki sabah gazetelerini masaya yayıyor. Bir göz atmaya vakit bulabilirsem geçen gün münakaşasını yaptığımız bazı hususların tahakkuk ettiğini görürmüşüm. Gördüm de göz göre göre atladığım bir haber çıkmıştı. İş adamları ve sanayiciler güçlü bir örgütte toplanmışlar. Bununla yetinmişler mi? Hayır. Ülkenin kaderinde özel sektörün de ağırlığını koyması gerektiğini açıklamış, hemen her gazetede çıkan büyük ilanlarla, komutanların muhtırasını, muhtıra sonrası yönetimini desteklediklerini belirtmişler. Leman Korkut'un Le Cormoran'ın kıç güvertesinde Jean-Claude'la Philippe söylediklerini koskoca bir gazete ilanı olarak şimdi elimde tutuyorum. Bilmem neden içimi hüzün kapladı, dalmışım. Karımın uyarısıyla toparlandım. Sevimli kalabalığa diyordu ki, bak eğer sen bu karıya tutulmadıysan... Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.